Ayrım 11, Stepançikova Köyü, Dostoyevski, sayfa 114. Sabrım tükenmek üzereydi. Foma Fomiç hakkındaki kulaktan dolma bilgimi biraz abartılı sanıyordum. Ama her şeyi gözümle gördükten sonra öyle bir şaşkınlığa düştüm ki tarif edemem. Gözlerime, kulaklarıma inanamıyordum. Bir yanda bu derece küstahlıkla arsızca zorbalığa, öte yanda da gönüllü köleliği ve son derece safça iyi yürekliliği aklım almıyordu doğrusu. Bununla birlikte bu küstahlık karşısında dayım bile bozulmuştu, halinden belliydi. Bir fırsatını bularak Foma ile çatışmaya, onu fena halde hırpalayarak bozmaya can atıyordum. Sonra da ne olursa olsun diye düşünüyordum, bu düşünce içime kuvvet vermişti. Bu fırsatı beklerken boyuna şapkamın kenarıyla oynuyordum. Ama böyle bir fırsat bir türlü elime geçmiyordu. Foma beni görmemeye karar vermişti. Deminki konuşmanın bıraktığı tatsız etkiyi unutturarak kendini ille de beğendirmeye çalışan dayım, "Doğru söylüyorsun Foma," diye devam etti. "Tam gerçeğin üstüne basıyorsun, var ol. Her şeyi bilerek konuşmalı. Suçumu itiraf ediyorum. Ben birkaç kere daha böyle bir duruma düşmüştüm. Bak dinle Sergey, bir kere ben bir imtihanda bulunmuştum." "Gülüyorsun ha, gerçekten öyle. Bir okulun imtihanlarına davet ettiler. İmtihan heyetiyle birlikte oturttular beni. Ama bunu saygı gösterisi olarak yaptılar, zaten boş bir yer varmış. Doğrusunu söyleyeyim, içimi müthiş bir korku kapladı. Hiçbir bilimden anladığım yok. Ne yaparsın bu durumda? Bakarsın seni de kara tahtanın başına geçiriverirler. Neyse her şey yolunda gitti. Hatta ben de sorular sordum. Nuh'un kim olduğunu sordum. İmtihan genellikle güzel geçti. Sonra yemek yedik, başarının şerefine şampanya içtik. Mükemmel bir okuldu." Foma Fomiç ile Obnoskin gülmekten katıldılar. İçten gülen ve hazır bulunanların neşelenmesine sevinen dayın, "Sonra ben de güldüm," diye bağırdı. "Eh Foma, oldu olacak. Sizlere bir de bir kere nasıl şapa oturduğumu anlatayım da kahkahadan kırılın. Bak Sergey, kıtamızda Krasnogorsk'ta konaklamıştık." "Foma, rica ederim albay, daha ne vakte kadar hikaye anlatıp duracaksınız," diye dayımın sözünü kesti. "Yapma Foma, öyle enfes bir hikaye ki herkes gülmekten katılacak. Sen de dinle, Tanrı aşkına dinle. Pek hoş bir şey. Bak nasıl şapa oturmuştum." Obnoskin esneyerek, "Bu tarz hikayelerinizi her zaman zevkle dinlerim," dedi. Foma da, "Dinleyeceğiz artık, ne yapalım," diye karar verdi. "Gerçekten pek güzel bir hikayedir Foma. Anfisa Petrovna, size nasıl şapa oturduğumu anlatmak istiyorum. Sen de dinle Sergey, faydalanırsın." Dayım, "Kıtamızda Krasnogorsk'ta konaklamıştık," diye söze başladı. Gözleri saadetinden parlıyordu. Hem hızlı hızlı konuşuyor, hem de etrafındakileri eğlendirmek için bir şey anlatırken her zaman yaptığı gibi son derece ayrıntıya dalıyordu. "Oraya varır varmaz ilk işim tiyatroya gitmek oldu. Kuropatkina adında mükemmel bir aktris vardı. Bir gün piyesi yarıda bırakıp binbaşı Zerkov'la kaçmıştı. Piyes bitmeden perdeyi indirmek zorunda kaldılar. Ne hınzır herif o Zverkov. İçki mi istersiniz? Kumar mı? Hepsi vardı onda. Hem öyle gece gündüz sarhoş dolaşan ayyaşlardan değildi. Arkadaşlarıyla içerdi. Maksat zaman hoş geçsin. Ama bir kere de içmeye başladı mı artık dünyayı, nerede olduğunu, kendi adını, kısacası her şeyi unuturdu. Lakin genellikle son derece iyi çocuktu. Neyse, tiyatrodaydım. Perde arasında eski bir arkadaşımla, Kornuhov'la karşılaştım. Bu Kornuhov da eşi bulunmaz bir çocuktu. Birbirimizi görmeyeli 6 yıl olmuştu. Savaşa girip çıkmıştı. Göğsü nişanlarla doluydu. Şimdi bu yakınlarda kulağıma çalındığına göre 5. dereceye yükselmiş, sivil hayata atılmış, büyük rütbeler elde etmiş. Elbette sevindik. Şundan bundan konuşmaya başladık. O aralık yanımızdaki lojada oturan 3 kadın dikkatimi çekti. Soldaki dünyada bir eşine daha rastlanamayacak gudubetin biriydi. Bununla birlikte sonradan öğrendiğime göre mükemmel bir kadınmış. Birkaç çocuk anası, iyi bir eşmiş. Ben de efendime söyleyeyim enayi gibi Kornuhov'a, "Aman şu sıratsız karıya bak, kimdir acaba?" demeyeyim mi? "Hangisi?" "Şu işte, onunla kardeş çocuğu oluruz," dedi. "Hay aksi şeytan, durumumu düşünün. İşi düzeltmek için..." "Hayır canım, o değil," dedim. "Gözlerinden rahatsız mısın yoksa? Şu tarafta, şu tarafta oturanı soruyorum." O da kız kardeşim demesin mi? Hay Tanrı belasını versin, kardeşine aksi gibi bir içim su, gül goncası gibi, sevimli mi sevimli, süsü de yerinde. Broşlar, eldivenler, bilezikler, melekler gibi oturuyordu. Sonraları Pıhtin adında biriyle evlendi, çok iyi adamdı. Kız ona kaçmıştı, izinsiz evlendi. Ama şimdi her şey yoluna girdi. Gayet iyi, zengin bir hayat sürüyorlar. Babaları onlara bakmaya doyamıyor. Neyse bu sefer de değil canım diye bağırdım ama yerin dibine de geçtim hani. Bu değil dedim. Ortada oturanı söylüyorum. Ortadaki mi? O da karım birader. Aramızda kalsın, enfes bir bayancıktı. Çiğ çiğ yiyesim geldi, o kadar hoşuma gitmişti. Eh dedim, sen hiç ahmak gördün mü? Görmedinse işte önünde başını uzatmış biri duruyor. Hiç acımadan kopar gitsin. Güldü. Temsil bitince bizi tanıştırdı. Kafir galiba anlatmıştı da bayanlar kıkır kıkır gülüp duruyorlardı. İtiraf edeyim ki hiçbir zaman o geceki gibi hoş zaman geçirmedim. İşte gördün mü Foma kardeşim? İnsan bazen nasıl şapa oturuveriyor kah kah kah kah kah. Ama zavallı dayım tek başına gülerek neşeli sevimli bakışını boş yere etrafta dolaştırıyordu. Eğlenceli hikayesi bir ölüm sessizliğiyle karşılanmıştı. Foma Fomiç'le odada bulunanların hepsi tam bir sessizlik içinde oturuyorlardı. Yalnız Obnoskin dayımın yiyeceği paparayı gözünün önüne getirerek hafifçe gülümsüyordu. Dayım bozuldu, kızardı. Foma'nın istediği de buydu zaten. Çalımla mahcup olmuş hikayeciye dönerek...
''Bitirdiniz mi?'' diye sordu.
''Bitirdim Foma.''
''Memnun oldunuz mu?''
Zavallı dayım bu soruya üzgün üzgün, ''Yani niye memnun oldun mu Foma?'' diye başka bir soruyla karşılık verdi.
''İçiniz rahat etti mi? Dostlarınızın üzerinde tatlı tatlı konuştukları edebi bahsi keserek küçük gururunuzu tatmin etmekten memnun oldunuz mu?''
''İlahi Foma, ben sizleri eğlendireyim.'' dedim. ''Sen de...''
Birdenbire müthiş şekilde coşan Foma, ''Eğlendirmek mi?'' diye bağırdı. ''Siz eğlendirmek şöyle dursun, insana sıkıntı verirsiniz. Eğlendirecekmiş. Şu hikayenizin aşağı yukarı ahlaksızca olduğundan haberiniz var mı? Demin eşine az rastlanılır bir duygu kabalığı ile iffetli, yüksek, asil bir kadınla nasıl alay ettiğinizi anlattınız. Bunu sırf kadın size kendini beğendirme şerefinden yoksundur diye yapmışsınız. Bizleri... Bizleri de buna güldürmek istediniz. Yani yaptığınız kaba, ayıp hareketi hoş görmemizi beklediniz. Bunu da sadece bu evin sahibi olduğunuz için yaptınız. Siz bilirsiniz albay, isterseniz kendinize dal kavuk, çanak yalayıcı arkadaşlar bulabilirsiniz. Hatta bunları uzak yerlerden getirerek mahiyetinizdekileri çoğaltır, böylelikle içtenliğe, ruh asilliğinin verdiği doğruluğa istediğiniz gibi darbeler indirebilirsiniz. Ama şunu iyi biliniz ki Foma Opiskin asla ne dal kavuğunuz, ne çanak yalayıcınız, ne de sığıntınız olabilir. Bundan emin olabilirsiniz.
Fakat Foma, sen beni anlayamadın.
Hayır albay, ben sizin ne olduğunuzu çoktan anladım. İçinizi okuyorum. İçinizdeki sonsuz gurur sizi kemirip bitiriyor. İnce nükteler yapmaya yelteniyorsunuz. Ama şunu unutuyorsunuz ki gururunuz bu inceliği yapmanıza engel. Siz,
Foma, şimdi burada söyleme bunları.
Bunu görünce yüreğim sızlıyor albay. Gördüklerimi söylemeden yapabilir miyim hiç? Yoksulum, validenizin yanında sığınıyorum. Belki başkaları size yaltaklandığım için susuyorum sanacaklar. Oysa hiçbir süt kuzusunun beni dal kavuğunuz yerine koymasına tahammül edemem. Belki demin buraya girdiğim zaman içtenliğimden ileri gelen açık sözlülüğümle biraz ileri gittim. Hatta işi kabalığa kadar vardırmak zorunda kaldım. Ama beni bu duruma sokan siz oldunuz. Bana karşı pek fazla kibirlisiniz albay. Dışarıdan görenler beni köleniz, dalkavuğunuz sanacaklar. Tanımadığım şahıslara karşı beni küçültmekten zevk alıyorsunuz. Halbuki sizin akranınızım ben, duydunuz mu? Her bakımdan akranınızım. Hatta belki siz de oturmakla lütfunuzdan faydalanmıyor, tersine ben size lütufta bulunuyorum. Beni küçültmeye çalışıyorlar. Şu halde ben kendimi övmek zorundayım. Bu gayet tabii hakkım. Buna karşı susamam, hem de derhal itiraz etmem gerekiyor. Bunun için kısaca ve açıkça söyleyeyim ki siz müthiş kıskanç bir adamsınız. Mesela bir kimse arkadaşla konuşmaya, kendi de farkında olmadan bilgisini, okumuşluğunu, ince zevkini ortaya koymaya başladı mı, çekemiyor, dayanamıyorsunuz. Dur, ben de bilgimle ince zevkimi göstereyim diye hemen ortaya çıkıyorsunuz. Halbuki zevk namına neniz var? Kusuruma bakmayın albay, ama zarafete, sığırın etten anladığı kadar yabancısınız. Sözlerimin sert, kaba düştüğünü biliyorum. Bununla beraber hiç olmazsa açık ve doğrudur. Böyle bir sözü dal kabuklarınızdan duyamazsınız albay.
Ah Foma.
Ya şimdi de ah Foma. Gerçeğin kuş tüyü yatak olmadığı besbelli. Pekala, bundan başka zaman konuşuruz. Şimdi izin verin de biraz da ben etrafı eğlendireyim. Hep siz kendinizi gösterecek değilsiniz ya. Pavel Semyonich, insan kılığına girmiş deniz canavarı gördünüz mü hiç? Ben çoktandır onu gözlüyorum. İyice bakın ona. Bana nasıl da yiyecek gibi bakıyor değil mi? Neredeyse beni diri diri yutacak.
Foma Fomich Gavrila'dan bahsediyordu. İhtiyar uşak kapıda duruyor, efendisinin azarlanışını kederli kederli dinliyordu.
Şimdi göreceğiniz sahne sizi epey eğlendirecek Pavel Semyonich. Hey moruk, buraya gelsene bakayım. Aman Gavrila Ignatiç, biraz daha yakına gelmek lütfunda bulunmaz mısınız?
Bu Gavrila'dır Pavel Semyonich. Kabalığının cezasını Fransızca öğrenmekle çekiyor. Ben de Orfeus gibi buradakilerin ahlaklılarını düzeltiyorum. Yalnız Orfeus bunu şarkılarıyla yapıyordu. Bense Fransızca öğreterek yapıyorum.
Gel bakalım Bay Fransız Monsieur Chaton. Şu Monsieur Chaton lafına da ifrit oluyor. Nasıl, dersini biliyor musun?
Gavrila başını eğerek ezberledim dedi.
Demek vous parlez français, ha?
Oui monsieur, je le parle un peu. Bilmem Fransızca cümleyi söylerken Gavrila'nın mahzun halinden mi, yoksa herkes Foma'nın gülmelerini beklediğini anladığı için mi ne, Gavrila ağzını açar açmaz hepsi kahkahayı bastılar. General karısı bile lütfen güldü. Anfisa Petrovna kanepenin arkalığına yaslanmış, yüzünü yelpazesiyle kapayarak ince ince gülüyordu. Ama en çok imtihanının nereye vardığını gören Gavrila'nın dayanamayıp yere tükürmesi ve sitemle ''Bu ihtiyar halimle başıma böyle bir kepazelik gelsin'' demesine gülündü.
Foma Fomich silkindi. ''Nasıl? Ne dedin? Yoksa itiraz mı ediyorsun?''
Gavrila vakarla ''Hayır Foma Fomich'' cevabını verdi. ''İtiraz ettiğim yok. Benim gibi bir uşak parçasının öz be öz bir beye karşı gelmesi yakışık olmaz.'' Ama şunu bilin ki her kul Tanrı'nın yaratığıdır. Onun benzerliğini içinde taşır. Bugün 63 yaşıma bastım. Babam canavar Pugaçev'i hatırlıyordu. Dedemle beyi Matvey Nikitiç'i, ikisinin de canına rahmet. Pugaç aynı akça kavağın üstünde ipe çekmişti. Bu yüzden pederim rahmetlik beyimiz Afanasi Metyeviç tarafından başka uşaklara üstün tutuldu. O da uşaklığına seçildi ve baş uşaklık görevindeyken hayata gözlerini yumdu. Bana gelince Bay Foma Fomich, her ne kadar beylere uşaklık ediyorsam da bugünkü gibi bir rezalet hiç başıma gelmemişti.
Gavrila sözünü bitirdikten sonra ellerini iki yana açtı, başını eğdi. Dayım ona merakla bakıyordu bir aralık. Ama yeter artık Gavrila diye bağırdı. Kes artık, yeter.
Olsun efendim, ziyanı yok. Foma'nın beti benzi uçmuştu zoraki bir gülümsemeyle.
Varsın söylesin diye devam etti. Bu da sizin eseriniz.
Gavrila son derece heyecan içinde. Her şeyi anlatacağım dedi. Hiçbir şeyi saklayacak değilim. Elimi kolumu bağlarlar ama dilimi de bağlayamazlar ya. Bir uşak sana göre küçük bir adam olduğum halde Foma Fomich, yaptıkların gücüme gidiyor. Sana hizmet etmek, saygı göstermek boynumun borcudur. Çünkü köle olarak dünyaya gelmişim. Verilen her vazifeyi korku belası canla başla yapmak zorundayım. Kitap yazmaya oturunca seni rahatsız edecek kimseleri odana sokmamak benim vazifem. Başka bir emrin, hizmetin olursa başımla beraber yaparım. Ama bu yaştan sonra ecnebice havlayarak el alemin karşısında rezil olmam reva mı yani? Uşakların odasına adım atamaz oldum. Fransızsın, Fransız oldun deyip duruyorlar. Hayır Bay Foma Fomich, yalnız benim gibi bir ahmak değil, aklı başında olanlar bile sizin artık son derece hırçınlaştığınızla birliktirler.
beyimizin karşınızda küçük çocuktan farkı kalmadığını, sizin de bir general oğlu, hatta doğrudan doğruya general mevkiine ulaştığınız halde cehennem zebanisi kadar kötü olduğunuzu söylüyorlar.
Gavrila sözünü bitirdi. Sevincimden deli olacaktım. Foma Fomiç yüzü hiddetten kül kesilmiş bir halde, ortalığı kaplayan şaşkınlık içinde hiç kıpırdanmadan oturuyordu. Üzerinde hala bir şaşkınlık vardı. Gavrila'nın bu beklenmedik hücumuna ne dereceye kadar kızmak gerektiğini kestirmeye çalışıyor gibiydi. Sonunda patladı. Oturduğu sandalyeden fırlayarak cırtlak bir sesle,
''Ne? Bana küfretmek cesaretinde bulundun ha? Bu isyandır!'' diye aykırdı.
Arkasından ayağa kalkan general karısı dövünmeye başladı. Ortalık birbirine girmişti. Dayım suçlu Gavrila'yı odadan dışarı çıkarmaya çabalıyordu. General karısı,
''Zinciri vurmalı onu, zinciri!'' diye bağırıyordu. ''Hemen şehre yollayarak askere vereceksin onu, Yegoruşka, yoksa sana hakkımı helal etmem. Derhal zinciri vurarak askere yolla!''
Foma da bir yandan haykırmakta devam ediyordu. ''Nasıl? Bir köle, bir küstah, bana küfretmeye cesaret etti ha? O ayaklarımı sildiğim paçavra bana cehennem zebanisi diyebildi demek.''
Gayet kesin bir tavırla öne çıktım. Foma Fomiç'in gözlerinin içine dik dik bakıp heyecandan titreyerek, ''Doğrusunu isterseniz ben de Gavrila'nın düşüncesine katılıyorum.'' dedim. Kudurmuş Foma bu sefer bana atıldı. Ufacık kanlanmış gözlerini bana dikerek,
''Bu da nesi?'' diye bağırdı. ''Sen de kim oluyorsun burada?''
Büsbütün şaşkına dönen dayım, ''Yeğenim Seryoja Foma Fomiç'' diye kekeledi. Foma yine avazı çıktığı kadar bağırarak,
''Bilgin ha, demek bilgin buymuş. Liberte, egalite, fraternite taraftarı.''
Dipnot, hürriyet, eşitlik, kardeşlik Fransızca.
''Bir journal de débat okuyucusu olmalı. Ya ama yok, bizi kandıramazsın birader. Senin daha ağzın süt kokuyor. Burası senin bildiğin Petersburg değil. Vız gelir bana senin debaların. Sen deba dersin, biz de yavaş ol kardeş, zayıfsın daha deriz. Bilginmiş. Ben senin bildiklerinin tam 7 katını unutmuş adamım. Bilginliğini gördük işte.''
Foma'yı tutanlar olmasaydı beni yumruklayacaktı. Şaşkınlıkla etrafıma bakarak, ''Sarhoş o.'' dedim. Foma doğal olmayan bir sesle,
''Kim, ben mi?'' diye aykırdı.
''Evet siz.''
''Sarhoşum ha?''
''Evet, sarhoşsunuz.'' Foma artık buna dayanamadı. Boğazlanıyormuş gibi haykırarak kendini odadan dışarıya attı. General karısı da galiba bir bayılma sahnesi yapmak istedi. Ama sonra Foma Fomiç'in arkasından koşmayı daha uygun buldu. Ötekiler en arkada dayım olmak üzere peşi sıra koştular. Kendime gelerek etrafa bakınca karşımda yalnız Yeje Vilkin'i gördüm. Gülümseyerek ellerini ovuşturuyordu. Sokulgan bir sesle, ''Demin cizvitlerden bahsedeceğinize söz vermiştiniz.'' dedi. Bir şey anlamadığım için, ''Nasıl?'' diye sordum.
''Cizvitleri anlatmayı vaat etmiştiniz. Bir hikayeymiş.''
Koşarak taraçaya, oradan da bahçeye fırladım. Serseme dönmüştüm.
11. ayrımın sonu. Sayfa 123.